Ayrım 40, sayfa 257. Coen kardeşler. Joel Coen, 29 Kasım 1954. Milliyeti Amerikalı. Burcu Yay. Ethan Coen, 21 Eylül 1957. Milliyeti Amerikalı. Burcu Başak. En önemli filmleri: Fargo, 1996. The Big Lebowski, 1998. İhtiyarlara Yer Yok, 2007. Sözün özü: sinema dünyası bizi rahat bırakıp kum havuzunun bir köşesinde oynamamıza izin vermiş durumda. Biz burada mutluyuz. Joel ve Ethan Coen herkesin gözünde tıpkı Lauren ve Hardy ya da Bonnie ve Clyde gibi ayrılmaz bir ikilidir. Her ne kadar birlikte başarılı işlere imza atmış başka kardeş yönetmenler olsa da, mesela Peter ve Bobby Farrelly ya da Andy ve Larry Wachowski, bunlardan hiçbiri akla St. Louis Park, Minnesota'da yetişmiş olan bu film manyağı abi kardeşinki kadar simbiyotik bir ilişki getirmemektedir. Aslına bakarsanız günümüzde en takıntılı sinefiller dışında abi ile kardeşi birbirinden ayırt edebilen birileri kolay kolay bulunmaz. Dürüst olun. Hangisinin Frances McDormand ile evli olduğunu hiç düşünmeden hatırlayabilecek olanınız var mı? Söyleyeceklerim bu kadar. Sonradan Coen kardeşler olarak ün salacak olan abi kardeş, 1954 ve 1957 yıllarında Minneapolis şehrinin daha çok Yahudilerin mesken tuttuğu bir kenar semtinde dünyaya geldi. İkisi de akademisyen olan anne ve baba Cohen, oturdukları semtin yakınlarındaki iki farklı yerel üniversitede hocalık yapmaktaydı. Öyle anlaşılıyor ki, abi ile kardeşi birbirinden ayırt etmek onlar için de hiç de zor değildi. Abi Joel dışa dönüktü, küçük Ethan ise içine kapanık. Erken yaşlardan itibaren haylazlığa ve eşek şakalarına meraklı olan Joel, bir keresinde bir arkadaşı ile annesinin ütü masasının üzerinde bir tavuğa otopsi yapmıştı. Bunun üzerine belki ileride tıp okur diye düşündük, demişti Rayena Cohen yıllar sonra. Çekingen Ethan ise abisi ve arkadaşının tavuk vücudunun iç organlarına doğru yaptıkları bu keşif yolculuğuna katılmamıştı. Küçük oğlumuz kendi dünyasında yaşıyordu, diye ekliyordu anne Cohen. İki kardeş, abi Joel'in önderliğinde düşlerindeki projeler için kaynak aramaya giriştiler. Komşuların çimenlerini biçiştiler. Yazları sokakta dondurma satarlar. Hatta kapıdan kapıya dolaşıp 2 sente sattıkları The Flag Avenue Sentinel isimli bir mahalle gazetesi bile çıkarırlar. Yaratıcı enerjilerini sinemaya kanalize etmeye karar vermeleri ise lise yıllarını buldu. Okulda film dersinde Truffaut'un 400 Darbe filmini seyreden ikili, yeni yetme Anthony Donnell'in maceralarından epey etkilenmiştir. Ama onlara asıl ilham veren evde izledikleri şeylerdir. Tarzan filmleri, vücut geliştirici Steve Reeve'nin başrolde olduğu iki Herkül filmi, Pillow Talk ve That Touch of Mink gibi 60'larda çekilmiş seks komedileri, özellikle de Jerry Lewis, Tony Curtis ya da Doris Day'in rol aldığı tüm filmler, The Love Bug ve That Darn Cat gibi dönemin canlı çekim Disney filmlerinin de ilham almışlardır. Sonunda bir yaz kendi filmlerini çekmeye karar verdiler. Bunun üzerine Çin beçerek biriktirdikleri parayla Vivatar marka Super 8 bir kamera satın alarak kendi deyimleriyle stüdyo alanını keşfe çıktılar. Kamera ile ne yapacaklarına dair kafa patlatan iki kardeşin ilk filmi, o anda televizyonda ne oynuyorsa onu kameraya alıp bunlara film demekten ibaretti. Sonra biraz daha aşama kaydedip kendi ayaklarını filme çekmeye başladılar. Eninde sonunda hikaye anlatmanın önemini fark ettiler ve televizyonda gördükleri filmleri evde yeniden çekmeye giriştiler. Bu türden çalışmaların ilk örnekleri arasında başrolünde komşuları Mark Zeynes Zimmerman'ın oynadığı ve Ethan'ın da mızrak sallayan bir yerli rolünü üstlendiği Zeymer Zambiyan'ı da vardı. Film 1966 yapımı Orman Macerası Çıplak Av'ın yeniden çekimidir. Lassie Eve Dön ise Coen kardeşlerin elinde Kuçu Kuçu Ed'e dönüşmüştür. Başrolde yine bu kez izci üniforması ve Yahudi takkesiyle kameranın karşısına geçen Zeymer vardır. Filmin kadın başrolü ise ablasının tütüsünü giyen Ethan üstlenmiştir. Bu ilk denemeleri Lumberjack of the North, otoyolda ezilmiş kurbağaları teşhir eden Froggy West Ecurtis, Minneapolis Havaalanı'nda geçen Harry Kissinger, Man of the Go ve de o erken dönemin başyapıtı sayılabilecek The Banana Film gibi özgün senaryolar izler. Muz kokusuna sıra dışı duyarlılığı olan bir adamı anlatan bu film, aslında Frank Zappa'nın Atlas albümüne eşlik edecek bir video klip olarak tasarlanmıştır. Başrolde yine bu kez kameranın önünde kusma fırsatını yakalayan Zeymers vardır. Koan kardeşlerin pek de sıradan öğrenciler olmadıklarını göz önünde bulundurursak, ebeveynlerin onları pek de sıradan olmayan bir eğitim kurumuna yazdırmalarına şaşıracak bir şey yok. Great Barrington, Massachusetts'te bulunan Simmons Rock College, liseden henüz mezun oldukları halde, üniversite seviyesinde dersler almak isteyen öğrencileri kabul eden ve resmi merciler tarafından tanınan bir yüksek öğrenim kurumudur. Koan kardeşlerin ikisi de bu okula devam etmiş, mezun olduktan sonra ise bir süreliğine birbirlerinden ayrılarak kendi yollarına gitmiştir. Joel, New York Üniversitesi'nin film okuluna kabul edilir ama derslerini pek de asılmaz. Film okulunda gayet silik ve önemsiz biriydim diye anlatacaktır sonradan. Sınıfın en arkasında suratımda çılgın bir gülümsemeyle oturmaktan başka bir işe yaramazdım. Film okulundan bir hocası Joel'i çok sessiz, içine kapanık ve boyuna sigara içen bir öğrenci olarak hatırlar. Üniversite ile yıldızı barışmayan Joel, çareyi aralarında ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeliğinin de bulunduğu bir dizi endüstriyel filmde prodüksiyon asistanlığı yapmakta bulunur. Yönetmen Barry Sonnenfeld yine böyle bir proje için Joel'e iş verir. Fakat kısa süre içinde hatasını anlar. Durumu, Joel tüm meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en kötü prodüksiyon asistanıydı, diye özetleyecektir sonradan. Tam 3 defa aracını hatalı park ettiği için ceza yedi. Üstelik hep geç kalırdı ve sis makinesinde motorunu yakmıştı. Montaja daha yatkındı. Çok geçmeden düşük bütçeli korku filmlerinde montaj asistanlığı yapmaya başlayarak daha verimli olabileceği bir alan bulmuştu. Çalıştığı filmler arasında kötü ruhların boyunduruğu altına giren bir lise öğrencisinin hikayesini anlatan Fear No Evil ve arkadaşı Sam Raimi'nin yönettiği The Evil Dead vardı. Ayrıca Joel ve Sam 1985 yapımı komedi Speak Is Last Us'ta silahlı iki koruma görevlisi olarak küçük birer rol almıştı. Joel, film dünyasının kendine ufak bir yer edinmekle uğraşırken, Eton Princeton Üniversitesi'nde daha geleneksel bir öğretim görüyordu. Felsefe okuyan Ethan'ın derslerine gösterdiği ihtimam, abisinin film okulundaki sönük performansını aratmıyordu. Hatta okulu bırakıp yeniden kaydolmak zorunda kalmıştı. Fakat başvurusunu zamanında yollamayı ihmal ettiği için yeniden değerlendirme komitesine bir av kazasında tek kolunu kaybettiği bahanesini uydurmuştu. Önceki bir psikolog tarafından muayene edilmesi koşuluyla okulda yeniden kabul edildi. Üniversiteden mezun olmayı başaran Cohen, bitirme tezi, Winston'ın Geç Dönem Felsefesine Dair İki Görüş adlı 41 sayfalık bir makaleydi. 1979'da New York'a taşınan Ethan, burada abisiyle tekrar bir araya geldi. Mackie mağazasında istatistik uzmanı olarak işe giren Ethan, erkek pijamaları ve bornozlarının etiketlerinde yer alan girdileri düzenlemekten arta kalan zamanlarında polisiye dizi Cagney ve Lahey için metin yazarlığı yapıyordu. Ayrıca Coen kardeşlerin oturup birlikte uzun metrajlı film senaryoları kaleme almaya başladıkları dönemdir. Bunlar arasında Çinlilerin Albert Einstein'ı klonlamaya çalıştığı Coast to Coast ve Sam Raimi ile beraber yazdıkları kiralık katil olmaya karar veren iki sıçan avcısının maceralarını anlatan XYZ Murders öne çıkar. Fakat bu dönemde yazdıkları en iyi senaryo, kuşkusuz Neo Norin gerilim hikayesi Blood Simple'dır. Blood Simple'ı çekebilmek için 3 dakikalık bir fragman hazırlayıp finansmanını sağlamak için çok yaratıcı bir taktikte uygularlar. Önce Joel, Yahudi bir yardım kuruluşu olan Hasadah'ın Minneapolis ofisine giderek şehirde yaşayan en zengin 100 Yahudi hakkında bilgi edinir. Daha sonra kardeşler fragmanı ile bu 100 zenginin kapısını çalarlar. 68 yatırımcı kardeşlere 5'er bin dolar vermeye razı olur. Böylece toplam 855 bin dolar denkleştirirler. Yapım ekibine cüzi bir ücret ödeyerek filmi 8 haftada çekerler. 1984'te gösterime giren Blood Simple, başlarda gişede pek iş yapmasa da sonradan izleyicileri kendine çekmeyi başarmış ve böylece Amerikan bağımsız sinema akımının da öncülüğünü açmıştır. 1987 tarihli komedi Raising Arizona daha geniş kitlelere hitap etse de Blood Simple'ın bağımsız sinema izleyicilerin kalbinde taht kurmasını sağlayan stilistik özelliklerini muhafaza ediyordu. İronik bir mizah anlayışı, artık birer klasik haline gelmiş filmlerin öykü ve karakterlerine sıkça yapılan göndermeler ve de kıpırtılı, adeta hiperaktif bir sinematografi. Aslında bu stilistik özellikler 20 yılı aşkın süredir pek değişmemiştir. Joel ve Ethan Coen kimi zaman hızlı adımlarla ileri, mesela Oscar'ları silip süpüren Fargo ve İhtiyarları Yer Yok ile, kimi zaman bir adım geri, örneğin aşırı sıkıcı, dayanılmaz zulüm ile giderek, bazen de kara film ile ottan kafası dumanlanmış komedileri birbirleriyle harmanlayarak ve zamanla bir başyapıt mertebesine yükselen Büyük Lebowski gibi filmlerle yan yollara saparak geniş izleyici kitleleri tarafından kabul görmeyi başarmıştır. Coen'lerin kendine has proje seçimleri hala yapımcılarını gişe başarısını garanti etmese de onları gelecekte istedikleri türden filmleri sorunsuzca çekebilmelerine yetecek saygınlığa ulaştırmıştır. Bu arada aranızda çeteyle tutan varsa Frances McDormand ile evli olan Joel Coen'dir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Arkadaşları arasında bizim oğlanlar olarak bilinen Coen biraderler abi kardeş değil de vücutları birbirine yapışık tek yumurta ikizi gibi algılanmalarına yol açan davranışlardan pek de kaçınmamışlardır. Birbirinin cümlelerini tamamlamak, sürekli benzer kıyafetler giymek, kot pantolon ve tişört ve hatta aynı marka sigarayı içmek, Camel Light, bu davranışların sadece bazılarıdır. Üstelik kendilerine has özel bir dil de geliştirmişlerdir. Coence diye adlandırabileceğimiz bu lisanda Milis kelimesi filmlerde telefon hattının öbür ucundaki kişinin boğuk sesi anlamına gelir. Ses efektlerinin ekran üzerinde bıraktığı yankıya, jant kapağı, bir karakterin davranışlarının altında yatan sebepleri ortaya koyan mimik ya da repliklere ise büyülük elçi denir. Miller's Crossing filmini çektikleri sırada kameranın vizörüne Elvis Presley'in kendi cinsel organını taktığı isimden esinlenerek küçük Elvis deme alışkanlığını edinmişlerdir. Hatta gün sonunda çekimlerin sona erdiği film ekibine bildirmek için Elvis binayı terk etti deyimini uydurmuşlardır. Para peşin, kırmızı meşin. Bağımsız sinema tutkunlarının kalbinde taht konmuş olsalar da Coen kardeşler zaman zaman büyük şirketlerle aynı yatağa girmekten de utanmamışlardır. Portföylerinde Christina Ricci ve Dennis Hopper'ın havuz başında satranç oynadıkları GAP reklamı, Honda Accord'u tanıtan iki spot ve vergi danışmanlık şirketi H&R Block'un tanıtım filmi de bulunur. Beatles'ın Tax Man şarkısını arka planda kullanan bu reklam şirketinin satışlarında gözle görülür bir artış yaratmış. Coen biraderler de bu pastadan paylarını almıştır. Ama kendilerine sorsanız bu işi katiyen para için yapmamışlardır. Kardeşler gayet ciddi bir edayla biz oldum olası hem ülkemizin karmaşık vergi sistemine hem de bu sistemin derinliklerine vakıf olup buldukları açıkları kâra dönüştürmeyi bilen uzmanlara ilgi duymuşuzdur diye açıklama yapmıştır. Evet. John Turturro, Coen kardeşlere evet kardeşler diye hitap eder. Bunun nedeni her ikisinin de söyledikleri her cümlenin sonuna tıpkı Beavis ve Butthead gibi boğazdan gelen anlam pekiştirici evetler yerleştirmeleridir. Kardeş payı. Çektikleri filmlerin jeneriklerinde Joel yönetmen ve Ethan da prodüktör olarak gözükse de yapımın her aşamasında her şeyi ortak yaparlar. Filmlerin kurgusunu da birlikte yapıp Roderick James takma adını kullanırlar. Neden böyle bir düzenleme yaptıkları sorulduğunda Joel bunun kendisini kardeşinden 3 yaş büyük ve yaklaşık 15 kilo daha ağır olmasıyla açıklar. Hala ona rahatlıkla pataklayabilirim. O yüzden de yönetmen benim. Altın Makas. Coen'lerin 2007 tarihli Oscar ödüllü İhtiyarlara Yer Yok filminde insanı huzursuz edici birçok öğeye yer verilir. Kuşkusuz bunların başında da Javier Bardem'in saçları gelir. Bardem tarafından canlandırılan katil Anton Çürk'ün mantar kafa saç kesimi hem dehşet verici hem de gülünçtür ve tamamen Coen kardeşlerin fikridir. Bu fikir için ilhamlarını filmin de geçtiği 1979 yılında çekilmiş ve de kim olduğunu bilmedikleri bir bar müdavimini gösteren bir fotoğraftan almışlardır. Fotoğraftaki adamın saç kesimi harikaydı. Biz de onu aynen taklit ettik demiştir Joel bir söyleşi sırasında. Aslına bakarsanız Bardem başta saçlarını o şekilde kestirmeye razı olmaz. Çünkü o görüntünün cinsel yaşamına ağır bir sekteyi uğratacağından endişe duymaktadır. Fakat sonradan kardeşler tarafından ikna edilir. Hatta zamanla o saçların performansına katkıda bulunduğunu düşünmeye bile başlayacaktır. Asıl işi ben değil, saçlarım yapıyordu. O kesimin bana kattığı havayı canlandırmam gerekmiyordu. Asıl rol kesen saç kesimimin bizzat kendisiydi. Ayrım 40 sonu, sayfa 263.